Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 38. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Bu bölüm sanki öbür bölümlerle hiçbir bağlantısı yokmuş gibi araya konulmuş gibi gözüküyor. Bazen keşke bu bölüm kutsal kitaba konulmasaydı diye düşünüyor insan. Evet, bu bölüm kutsal kitaptaki yazılar arasında en trajik bölümlerden biridir. Ama aynı zamanda bu bölüm bize İsrail halkının 12 oymaklarından biri olan Yahuda oymağı hakkında bilgi vermektedir. Yine sorabiliriz, neden Yahuda oymağı hakkında bilgi sahibi olalım? Çünkü Rabbi İsa Mesih fiziksel yönden bu oymaktan dünyaya gelecektir. İşte bu nedenle her ne kadar kötü olsa da bu bölümün kutsal yazılara eklenmesi gerekiyordu. Bu bölümde Yahuda, Tamar, Peret ve Zerah gibi isimler okuyacağız. Bu aynı isimleri İncil'in Matta kesiminin 1. bölümünde görüyoruz. Bunlar hep Rab İsa Mesih'in soy ağacında sıralanmaktadır. Rab İsa Mesih dünyaya günahsız doğdu, dünyada tümüyle günahsız yaşadı ve sonunda biz günahlı insanlar için günahsız yaşamını çarmıh üzerinde kurban etti. Ama beni şaşırtan bu günahsız kişinin günahlı bir soydan dünyaya gelişidir. Rab İsa her açıdan bize benzer bir şekilde beden aldı ama yine de günahsızdı. Önemli olan Rab İsa'nın kusursuz bir soydan dünyaya gelmesi değildi. Zaten insanlar arasında böyle bir soy olamazdı. Hiç kimse kusursuz değildir. Önemli olan İsa Mesih'in Rabbin belirlediği zamanda ruhsal yasa altında bir kadından doğmasıdır. Neden ruhsal yasa altında doğdu? Ruhsal yasa altında yaşamakta olan ve Tanrı'nın atamış olduğu doğruluk düzeyine erişemeyen insanları günahlarından kurtarmak için. Bu bölümde Yahuda oymağının günahı ve ayıbı ortaya serilecektir. Yakup'un oğulları gerçekten babalarına kıvanç kaynağı olacakları yerde onun yüz karası olmuşlardı. Yaşlılık yıllarında Yakup'a destek olacakları, onu avutacakları yerde onun yüreğini hançerler saplayıp son günlerini acı içerisinde geçirmesine neden olmuşlardı. Bu yazıları okurken görüyoruz ki Yusuf ile Benyamin hariç tüm oğulları Yakup için büyük bir sorun yaratmıştı. Yusuf'un kendisi kötü bir şey yapmamışsa da onun köle olarak Mısır'a satılması ve kardeşlerinin yalan dolanlarıyla öldürülmüş gibi gösterilmesi gerçekten Yakup'u yıkmış ve onun en acılı yılları yaşamasına neden olmuştu. Yakup'un hayatına kuş bakışı bakarsak onun yanlış değerler peşinden koştuğunu hemen anlayacağız. Çocuklarını Rabbin yolunda yetiştirmek için zaman harcayacağı yerde dayısı ve kaynatası Lavan'ı nasıl aldatıp zengin olacağı düşüncesiyle yaşamıştı. Şimdi de ektiğini biçiyordu. Hatırlıyor musunuz? Rab İbrahim hakkında ne demişti? İbrahim'i doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi ve oğullarına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. İbrahim çocuklarını yetiştirmek konusunda hiç olmazsa İshak'ın hayatında ona düşen görevi yerine getirmişti. Ama Yakup bu görevi hiçbir oğlunda yerine getirmedi. Padan Aram'da dayısı Lavan ile Ali Cengiz oyunları oynamakla o kadar meşguldü ki kendi çocuklarının ruhsal eğitimini ihmal etmişti. Bu gerçekten çok üzücü bir durumdur. Çünkü bu çocukların hemen hemen hepsi bir çeşit kötülüğe saptı. Yakup'un bu alanda ihmalkarlığı bize bir ders olmalı. Yaşamın değerlerini ölçerken kendi çocuklarımızın eğitimindeki önemi unutmayalım. Tabii ilkokul, lise ve üniversite eğitimi çok önemli ve gereklidir. Özellikle çağımızda ama aynı zamanda ruhsal eğitim de çok önemlidir. Bir imanlı olarak çocuklarımızı Rabbin yolunda eğitme konusunda bize bazı sorumluluklar düşmektedir. Sen bu sorumlulukları ciddiye alıyor musun değerli dostum? Sakın Yakup gibi bu alanda ihmalkar olma. Bu bölümün sonuna geldiğimiz zaman Yusuf'un gittiği Mısır diyarına biz de gitmeye hazırlanacağız ve bir sonraki bölümde Mısır'a gidip Yusuf'a ne olduğunu izleyeceğiz. Daha önce bize rastlantı gibi gözüken olaylar Rab tarafından kullanılacak ve Yusuf bazı durumları hazırlamak için bir köle olarak Mısır'a gönderilecektir. Olaylar acı ve kötülüklerle dolu ama Rab her şeyi önceden biliyor. Yusuf kardeşleri tarafından köle olarak İsmaillere satılırken çok kötü bir iş yapılmıştı ama Bütün bu olaylar içerisinde Tanrı egemendir. En kötü olayları bile doğru kişinin yaşamında iyiye kullanabilir. Daha sonra ülkede yine bir kıtlık olacağını Rab bildiriyor. Bu nedenle Yusuf'un Mısır'a köle olarak satılıp orada bazı ortamların hazırlanması için hazır bulunmasını tasarlamıştı. Yusuf'un Mısır'da bulunuşu Yakup'un ailesini koruyacak, bir soy olarak soylarının kurumasını engelleyecekti. Bundan başka Kenan diyarı Yakup'un ailesi üzerinde olumsuz hatta yıkıcı bir etki yaratıyordu. İleride gelecek olan kıtlık sayesinde ve Yusuf'un Mısır'da bulunmasıyla Yakup'un ailesi Kenan halkının yıkıcı etkisinden kurtulacak ve Mısır'ın Goşen denilen bir köşesinde az da olsa putperest etkilerden uzaklaşmış durumda gelişeceklerdir. Evet, daha sonra göreceğimiz gibi Mısır halkının da bu insanlar üzerinde olumsuz etkisi olacaktır ama İsrail halkı Mısır'da belli bir yerde kendi kültür ve inançları içerisinde yaşama fırsatını bulacaklardır. Kenan diyarında putperest bir halk ile kaynaşma baskısı vardı. Mısır'da ise bu baskı olmayacaktır çünkü Mısırlılar çobanlık yapan bu insanlardan nefret ettikleri için onlardan uzak duracaklardı. Yakup ile ailesi Kenan ülkesinde kalsalardı belki de Kenanlıların seviyesine düşüp gideceklerdi ama yine de Rab onları kendi seçmiş olduğu halk olarak yetiştirmek amacındaydı. Bu bölümü çalışırken Yakup'un ailesini bu diyardan çıkarmanın ne kadar gerekli olduğunu göreceğiz. Bu bölüm Yahuda hakkındadır. Yahuda kralların soyudur. Bu soydan Kral Davut, Süleyman peygamber ve sonunda İsa Mesih gelecektir. 38. bölümün ilk ayeti şöyle başlar. O sıralarda Yahuda kardeşlerinden ayrılarak Adullamlı Hira adında bir adamın yanına gitti. Orada Kenanlı bir kızla karşılaştı. Kızın babasının adı Şua'ydı. Yahuda kızla evlendi. Şimdi burada Yahuda'nın o yörenin halkıyla içli dışlı olduğunu görüyoruz. Ahlak açısından o yörenin insanları gibi yaşıyordu. Orada Kenanlı bir kız ile karşılaştı derken bu kız ile bir aşk macerası yaşadığını tahmin edebiliriz. Çünkü 3. ayet şöyledir. Kadın hamile kaldı ve bir oğlan doğurdu. Yahuda ona Er adını verdi. Hemen söylemeliyim ki Yahuda bedensel isteklerine düşkün birisiydi. Daha sonra da bu karakter özelliklerinin belirtilerini göreceğiz. Oğlunun adını Er koydu. Ama Yahuda kendisi er olamadı. 4-6 ayetler arasında şöyle diyor. Kadın yine hamile kaldı ve bir oğlan daha doğurdu. Adını Onan koydu. Yine bir oğlan doğurdu. Adını Şela koydu. Şela doğduğu zaman Yahuda Kezif'deydi. Yahuda ilk oğlu Er için bir kadın aldı. Kadının adı Tamar'dı. Şimdi Tamar adına kutsal kitapta ilk kez burada rastlıyoruz. Daha sonra Matta kitabında, yeni antlaşmada yani, Tamar adı Rab İsa'nın soy ağacında da geçecektir. Şimdi bu aileyi izleyelim. Göreceğiz, günah üstüne günah işleyeceklerdir. Yahuda'nın ilk oğlu Er, Rab'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Yahuda Onan'a kardeşinin karısıyla evlen dedi. Kaynı olarak ona karşı sorumluluğunu yerine getir. Kardeşine soy yetiştir. Ama Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için ne varsa onu yapıyordu. Bu yaptığı Rab'bin gözünde kötüydü. Bu yüzden Rab onu da öldürdü diyor. Yaratılış 38:7-10 ayetler arasında. Burada Rab İsa'nın geldiği soydan söz ediliyor. Yahuda kendi babasından Rab konusunda fazla eğitim almamıştı. Büyük oğlu Er ise görünüşte babası Yahuda'dan hiç ruhsal eğitim almamış. Bu genç o kadar kötüydü ki sonunda Rab onu öldürmek zorunda kaldı. Er'in kardeşi Onan da kötü çıkmıştı. Bu adamın bencilliğine bakın. Kendi öz kardeşinin soyunu sürdürmemek için ne dolaplar çeviriyor. Kardeşinin karısıyla evleniyor. Evliliğin tek amacı kardeşinin soyunu sürdürmek ve bunun yanı sıra kardeşinin karısı Tamar'ın sevgi eksikliğini gidermekti. Bu adam Tamar ile evleniyor ve hatta karısı olarak onunla yatıyor, cinsel ilişkide bulunuyor ve kendi cinsel arzularını tatmin ediyor. Ama Tamar'a ne sevgi ne de çocuk vermek istiyor. Rab onu da öldürdü. 11. ayette şöyle diyor, bunun üzerine Yahuda gelini Tamar'a babanın evine dön dedi. Oğlum Şela büyüyünceye kadar orada dul olarak yaşa. Yahuda, Şela da kardeşleri gibi ölebilir diye düşünüyordu. Böylece Tamar babasının evine döndü. Belki de bu da ne diye soruyorsunuz. Yahuda espri mi yapıyordu? Hayır, gerçekten o günün adetiydi bu. Soy sürdürmek için böyle yapılırdı. Evli bir adam çocuğu olmadan öldüğü zaman adamın kardeşi onun karısıyla evlenip onun soyunu sürdürme yükümlülüğü altındaydı. Onan bu yükümlülüğünü yerine getirmedi. Onan hem kendi kötülüğü için cezalandırıldı hem de Rab İsa'nın soy ağacı kurumasın diye ortadan kaldırıldı. İsa bu soydan gelecekti. Rabbin tasarısına göre Tamar'ın çocuğu olmalıydı. O günün adetlerine göre Yahuda'nın başka bir oğlu Tamar ile evlenmeliydi. Yahuda'nın Şel adında bir oğlu daha vardı. Bu çocuğun yaşı küçüktü ve Tamar ile evlenemezdi. Ergin yaşa geldiği zaman Tamar ile evlenmesi gerekiyordu ama Yahuda herhalde Tamar'ın uğursuz olduğunu sanıyordu. Bunu bilmiyoruz. Belki de bu oğlunun da hayırsız çıkacağını tahmin etmiştir. Bunu da bilemiyoruz. Herhalde Yahuda ilk iki oğlunun itaatsizlik yüzünden değil, uğursuzluk yüzünden öldüğünü tahmin ediyordu. Tamar uğursuzdur diye onu evinden uzaklaştırdı ve küçük oğlunu bu kadınla evlendirmek niyetinde değildi. Yaratılış 38-12-13 ayetlerde şöyle okuyoruz. Uzun bir süre sonra Şua'nın kızı olan Yahuda'nın karısı öldü. Yahuda yas bittikten sonra arkadaşı Adulamlı Hira ile birlikte Timna'ya sürüsünü kırkanların yanına gitti. Tamar'a kayınbaban sürüsünü kırkmak için Timna'ya gidiyor diye haber verdiler. Tamar'ın ikinci kocasının ne zamandan beri öldüğü bilinmiyor. Ama aradan uzun bir zaman geçmiş olmalı. Bu zaman süresi içerisinde Yahuda'nın küçük oğlu Şela evlenme çağına gelmiş olmalıydı. Yahuda'dan hiçbir haber çıkmayınca Tamar işi çaktı. Yahuda küçük oğlunu Tamar'a vermek niyetinde değildi. Yahuda ise her şeyi unutmuş, Tamar'a verdiği vaadi de unutmuş, kendi işleriyle uğraşıyordu. Kötü bir ortam hazırlanıyordu. Yahuda'nın karısı ölmüş, yas dönemi bittikten sonra Yahuda sürü işlerine devam ediyor ve hatırlarsanız Adulamlı Hira Yahuda'nın eski dostuydu. Kaynatası Şua bu yöredendi. Onun kızıyla evlenmeden önce zaten bu adamı tanıyordu. Bu adamın ahlak düzeyi oldukça düşüktü sanırım. Yahuda bu adamın yanına geldiği zaman Şua'nın kızıyla bir aşk macerası yaşamış ve onunla evlenmişti. Karısı öldükten sonra yine buraya geliyor. Şimdi bakalım ne olacak? Tamar Yahuda'nın Timna'ya geldiğini duyunca hemen harekete geçti. Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı, peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Eynayim kapısında oturdu. Çünkü Şela büyüdüğü halde onunla evlenmesine izin verilmediğini görmüştü. 14. ayet. Şela Yahuda'nın 3. oğluydu. Tamar şunu fark ediyor. Yahuda'nın Şela'nın kendisiyle evlenmesine izin vereceği yok. Durumu kavrayınca hemen işe girişti. Ne yapacağını şu anda tahmin edemeyiz ama az sonra göreceğiz. Günümüzde hemen hemen her ülkede fahişeler bedenlerini satmak için baldır bacak gösterirler, tahrik edici giysiler giyerler ama o günlerde durum böyle değildi. Bir fahişe müşteri çekmek için genelde yüzünü peçeyle örter ve göze çarpan bir yerde otururdu. Timna yolu üzerindeki Eynayim kapısı böyle bir yerdi. Genelde adamların toplanıp alışveriş yapmak için görüştükleri bir yerdi burası. Tabi bir kadının orada fahişelik işinden başka ne işi olabilirdi? Tamar'ın neden bu yönteme başvurduğunu az sonra anlayacağız. Herhalde kaynatasının ne mal olduğunu biliyordu. Yaratılış 38-15-16'da şöyle okuyoruz. Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü. Yolun kenarına ona doğru seyirterek kendi gelini olduğunu bilmeden hadi gel seninle yatmak istiyorum dedi. Tamar seninle yatarsam bana ne vereceksin diye sordu. Yıllar önce Yahuda bu yere geldiğinde acaba yine bu amaçla mı gelmişti? O zaman Şua'nın kızıyla bir macera yaşamış ve onunla evlenmişti. Bu kez aradan yıllar geçmesine rağmen Yahuda eski cinsel iştahını hala sahip. Şimdi de farkına varmadan kendi gelinine teklifte bulunuyor. Tamar'ın yüzü peçeli, Uzun zamandır gelinini görmemiş. Hem de kendi gelinini böyle bir yerde fahişelik yaparken bulacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Şu anda Rabbin seçmiş olduğu bu aile içinde en karanlık dönem yaşanmaktadır. Çirkin bir olaydır bu. Yahuda kendi gelininin bir fahişe olduğunu sandı ve Tamar da bu durumdan yararlanıp kendi hakkını aramaya koyuldu. Bu olaylarda Rabbin hiçbir onayı yoktur dostum. Rabbin adını bile bu olaylara karıştıramayız. Ama Tanrı sözü bize olayları olduğu gibi çıplaklığıyla anlatıyor. Tüm bunlar insanın günahlı benliğinden kaynaklanan günah işleridir. Ancak Tanrı, az önce de belirttiğim gibi, vurguladığım gibi, bunları bizim eğitilmemiz için buraya olduğu gibi aktardı. Tamar, seninle yatarsam bana ne vereceksin diye pazarlığa girişince Yahuda, sürümden sana bir oğlak göndereyim dedi. Tamar, oğlağı gönderinceye kadar bana rehin olarak bir şey verebilir misin dedi. Yahuda ne vereyim diye sordu. Tamar, mührünü, kaytanını ve elindeki değneği diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar hamile kaldı. Gidip peçesini çıkardı ve yine dul giysilerini giydi. Bu arada Yahuda rehin bıraktığı eşyalarını geri almak için Adulamlı arkadaşıyla kadına bir oğlak gönderdi. Ne var ki arkadaşı kadını bulamadı. Yaratılış 38-17-20 ayetler arası. Şimdi işler karışmaya başlıyor. Yahuda'nın aklından neler geçtiğini bile tahmin edemeyiz. Belki de bu noktaya kadar Yahuda için bu olay eski olaylardan farklı değildi. Bir fahişe öbür fahişeden farksızdı ama bu noktadan sonra onun hayatını yoğun şekilde etkileyecek olaylar gelişmeye başlayacaktır. Gönderdiği Adulamlı arkadaşı sözü edilen kadını bulamayınca o çevrede yaşayanlara "Ey Naim, de yol kenarında bir fahişe vardı, nerede o?" diye sordu. "Burada böyle bir kadın yok," diye karşılık verdiler. Bunun üzerine arkadaşı Yahuda'nın yanına dönerek "Kadını bulamadım," dedi. O çevrede yaşayanlar da "Burada fahişe yok," dediler. Yahuda "Varsın, eşyalar onun olsun," dedi. "Kimseyi kendimize güldürmeyelim. Ben oğlağı gönderdim ama sen kadını bulamadın." Yaklaşık 3 ay sonra Yahuda'ya gelinin Tamar zina etmiş, şu anda hamile diye haber verdiler. Yahuda onu dışarıya çıkarıp yakın dedi. Yaratılış 38-21-24 ayetler arası. İşte Yahuda'nın değer yargıları önümüzde değerli dostum. Kendi yaptığını hemen unutup başkasını en sert şekilde yargılıyor. Birçokların yaptığı gibi çifte standart uyguluyor Yahuda. Gelini Tamar hakkında onu dışarıya çıkarıp yakın derken kendi yaptıklarına ne demeliyiz? Zina işleyen kimdi? Yalnız Tamar mı? Hayır. Tamar ile yatan kimdi? Yahuda. O zaman Yahuda'yı da dışarıya çıkarıp yakmak gerekmiyor muydu? Tamar'ın yaptığı kötü bir şeydi. Rab asla bunu onaylamadı ve onaylayamaz. Tamar ne amaçla olursa olsun fahişelik yapmıştı. Rab onun bu hareketine karşıdır. Kutsal kitapta kaydedilmiştir. Çünkü Rab bunların bize örnek olmasını istiyor. Aynı zamanda bunlarla insan yapısını, karakterini ve bozuk yüreğini ortaya koyuyor. Yahuda gibi kişilerin hayatlarına baktığımız zaman onların o dönemlerde putperest olan Kenan halkından farksız olduklarını görüyoruz. Yahuda'nın yaptığı Tamar'ın yaptığından daha iyi değildi. Her ikisi de Kenan halkı gibi tanrısız ve putperest şekilde davranmıştı. İşte bu nedenle Rab onları bu ülkeden alıp Mısır'a götürecektir. Kendi halkının bu şekilde yaşamasını istemiyordu. Bugün de Rab kendi bağlılarının, imanlıların imansız bir şekilde yaşamasını istemiyor. Rab Yakup'un ailesini Kenan ülkesinden alıp Mısır'ın Goşen denilen bir yerinde Mısırlılardan ayrı yaşamaları için oraya taşıyacaktır. Bu olay Rabbin hesap defterinde gerçekten kötüydü. Artık onları Tanrı tanımaz insanlardan ayırıp eğitmesi gerekecektir. Yahuda'nın bu bölümde davranışı gerçekten kötüdür. Mümkün olsaydı bu olay kutsal kitaba kaydedilmeseydi. O kadar kötü bir olaydır. Yahuda'ya bakıyoruz, kendi günahını görmeden başkasını hemen suçlamaya ve yargı giydirmeye hazır biri. Kendi gözündeki merteği görmezken başkasının gözündeki çöpüğü çıkarmaya çalışıyor. Buna benzeyen bir durumu Davut peygamber de yaşamıştı. Evet, bizim bildiğimiz Davut peygamber de bir kez korkunç bir günah işlemişti. Bir gün damının üzerinde gezerken birisinin karısını gördü ve onu sarayına çağırıp onunla yattı. Kadın evliydi ve kocası Davut'un en sadık askerlerinden biriydi. Zina işlediği yetmiyormuş gibi Davut bu günahını örtmek için zina işlediği kadının kocasını savaş alanında öyle bir yere konulmasını emretti ki adam savaşta öldürüldü. Bu bir çeşit adam öldürmeydi. Hem zina işliyor hem de adam öldürtüyor. Bir gün Rab Natan peygamberi Davut'a gönderdi ve Natan Davut'a doğrudan günahını açıklamadı. Şöyle bir olay anlattı. Fakir bir adamın tek bir kuzucuğu vardı. Adamın komşusu ise çok zengindi. Çok sayıda davarları vardı. Bir gün zengin adama konuklar gelir ve bu zengin adam kendi hayvanlarının içinde bir hayvanı kesmeye kıyamaz. Bu kez o fakir komşusunun kuzusunu zorla elinden alır. Davut bunu duyunca çok kızdı. Bunu kim yaptı? Hemen söyle de onun cezasını vereyim diye zengin adamı yargıladı. Tabii ki Davut bir kral olarak zengin adamın hakkından gelebilirdi. Ama Natan, o zengin adam sensin dedi. Davut bunu duyunca ezildi. Günahını gördü ve tövbe etti ama ilginç değil mi? Rab Davut'u günahı ile yüz yüze getirinceye dek Davut günah işlediğinden habersiz ya da günahını bilinçaltına atmış durumda yaşıyordu. Biz de çoğu kez kendi günahımızı görmeden başka kişileri suçlarız değil mi? Burada Yahuda iki yönden suçludur. İlkin bir fahişeyle yatmıştı. Ama bundan daha kötü bir günahı vardı. Yahuda kendi geliniyle cinsel ilişkide bulundu. Kenan halkı bu şekilde yaşıyordu ama Rabbin halkı bu yolda yaşamamalıydı. Günümüzde cinsel özgürlük kaftanı altında Kenan ülkesinde uygulanan bazı cinsel alışkılar şimdi bize yeni bir şeymiş gibi sunulmaktadır. Hatta bu yeni cinsel özgürlüğe karşı çıkanlar eski kafalı diye çöplüğe atılıyor. Dostum, 21. yüzyılın özgürlük savaşçıları size cinsel özgürlüğün meziyetlerini överken bu gibi şeylerin putperestler tarafından yüzyıllar önce uygulandığını unutmayınız. Kenanlılar şimdi Filistin'de bulunmuyorlar. Rab onları yargılayıp ortadan kaldırdı. Gün gelecek Rab her günahı yargılayacaktır. Her günah ve günahları bağışlanmamış günahlı yargı altına gelecektir. Şimdi Yahuda ile Tamar olayına dönelim. Yahuda gelini Tamar'ın zina işlediğini duyunca hemen onun yakılmasını buyurmuştu. Tamar dışarı çıkarılınca kayınbabasına ben bu eşyaların sahibinden hamile kaldım diye haber gönderdi. Lütfen bu eşyalara bak. Bu mühür, kaytan ve değnek kime ait? 25. ayet. Eminim ki Yahuda bu kadını yaktırıp öldürtecekti. Tamar bir açıdan kendisini de tehlikeye sokmuştu. Kayınbabasının dürüst bir tepki göstereceğinden emin olamazdı. Yahuda ona emanet bıraktığı şeyleri bir yolunu bulup örtbas edebilirdi. Bunları benden çaldı ve şimdi beni suçlamaya çalışıyor diye kendi yaptığı kötülüğü inkar edebilirdi ama öyle yapmadı. Yahuda eşyaları tanıdı. O benden daha dürüstü dedi. Çünkü onu oğlum Şela'ya almadım. Bir daha onunla yatmadı. 26. ayet. Günah işlemek değerli dostum her birimize özgü bir şeydir. Adem ile Havva'nın günaha düştüğü günden bu yana insanlık soyu her türlü günahı işlemiştir ve halen işlemektedir. Günümüzde de aile içerisinde işlenen cinsel günahlar vardır. Her biri açığa vurulmuyor ama üvey kızlarının ırzına geçen babalardan tutunuz da kendi kızının bile ırzına geçen dedeleri sayabiliriz. Yahuda o dönemin ve yörenin adetlerine alışmıştı ama yine de kendi geliniyle yatmak onu tiksindirmiş olmalıydı. Tabii bunu isteyerek ve bilerek yapmadı. Kutsal yazılar bize ders olsun diye yazılmıştır. Bizim için en güzel örnekleri oluşturur bazı olaylar. Ancak şunu bilmeliyiz ki Rab hiçbir zaman hiçbir koşul altında imanlının Rab tarafından kendisine verilen kutsallık seviyesinden inip başkalarına tanıklık etmesini buyurmadı. Rab ise de biz inanlılar en yüksek kutsallık seviyesine yükseltilmişizdir. Rabbin bizden beklediği hayatımızı bu seviyeye göre yaşamaktır. Bundan daha alçaklara inerek Rab hakkında tanıklık edemeyiz. Diyelim ki her gün içip kör kütük sarhoş olan bir kişiye Rabbin sevgisini tanıtmak istersek kalkıp da onun gibi içerek sarhoş olmakta hiçbir yarar olmaz. Böyle bir tanıklık da olamaz. Tanrı böyle bir tanıklığa da izin vermez ve istemiyordu. Hayır, imanlı kutsal bir yaşama çağrılmıştır. Tanrı'yı hoşnut eden böyle bir yaşamdır. Bu konuda, yani haberi duyurmak istediğimiz kişilere hitap etme konusunda, diyelim ki günümüzün tanrı bilimcilerinden biri zaman makinesiyle Nuh peygamberin gününe gidiyor ve Nuh'a baksana Nuh kardeşim diyor. Sen bütün zamanını bu gemiyi inşa etmekle geçiriyorsun. Bence zamanını boşa harcıyorsun. Bak, bu akşam Babil kentinde güzel bir parti veriliyor. Son kervanla torbalar dolusu haşhaş geldi. Kafayı güzel bir şekilde tütsüleyebilirsin. Bu akşam hepimiz oraya gideceğiz. Haşhaş içeceğiz. Belki de atar damara biraz uyuşturucu aktacağız. Kendimizden geçeceğiz. Uyuşturucuyla öyle güzel bir yolculuğa çıkacağız ki hayalinde bile canlandıramasın. Sen bu gemiyle hiçbir yolculuğa çıkamazsın. Etrafımızda bir damla su yokken sen gemi inşa ediyorsun. Gel bizimle en güzel yolculuğa çık ve bu çılgın profesör hayatından vazgeç. Eminim ki böyle bir öneri karşısında Nuh peygamber hayır diyecek. Bunun üzerine bu çağımızın tanrı bilimcisi kurnazca soracak. Baksana Nuh kardeş diyecek. Sen dağ başında gemi inşa etmekle Babil kentinin halkına nasıl hitap edeceksin? Onlara sevindirici haberi nasıl duyuracaksın? Sanımca Nuh peygamber bu soruya yanıt bile vermeyecektir. Günümüzde de Rab bizim Nuh peygamber gibi olmamızı ister. Nuh kurtuluş gemisini yaparken eminim birçokları gelip ona sordu. Ne yapıyorsun Nuh amca? Nuh da basitçe Rabbin dünyayı yargılayacağını ve yargıdan kurtulmak isteyenlerin bu kurtuluş gemisine binmesi gerektiğini duyurmuş olmalıyım dedi. Dostum, Rab hiçbir zaman iyi haberini günahlı bir kuşağa duyurmak için elçilerinin aynı günahları paylaşmasını buyurmadı. Günahlılara konuşmak için onların işledikleri günahlara paydaş olmak gerekmez. Günümüzde de sevindirici haber budur. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın çizmiş olduğu doğruluk aşamasına erişemedi. Aynı zamanda Rabbin sözü şöyle diyor. Günahın karşılığı sonsuz ölümdür ama Rabbin karşılıksız verdiği armağan İsa Mesih'te sonsuz yaşamdır. Müjdeyi duyuran her imanlı bu kadar basit bir müjdenin özüne sadık kalmalıdır. Kalkıp da erişmek istediğimiz insanların işledikleri ya da yaşadıkları günah seviyesine inmek, onlar gibi günahlı bir hayat yaşamak ve onların tecrübelerine ortak olmak gibi safsatalı düşüncelere kafamızda bile yer vermemeliyiz. Bize düşen görev sevindirici haberi duyurmaktır. İnsanları günah konusunda eleştirecek olan, onları doğruluk konusunda ve gelecek yargı konusunda ikna edecek olan Rabbin kendisidir. Bazı kilise çobanları özellikle Batı dünyasında kiliselerini insanlarla doldurmak amacında ne olursa olsun, nasıl olursa olsun verilen mesajın niteliği istenildiği kadar yozlaştırılsın hiç fark etmez. Yeter ki insanlar kiliseye gelsinler. İşte dostum, Rabbin hiç de hoşlanmadığı bir müjde felsefesidir bu. Sevindirici haber konusunda Rab bizim kendi sözüne sadık kalmamızı ister. Rabbin çarmıhı konusunda asla taviz vermemizi istemez. Rabbin bizden istediği onun sonsuz sözünü dünyaya ve dünyadaki insanlara duyurmaktır. Rabbin sözü, sevindirici haber, İncil olduğu gibi verilmelidir. Biz sayıca yüksek bir topluluğa müjdeyi duyurmakla değil, sadece müjdenin özünü duyurmakla yükümlüyüz. Bazen Rab bizim büyük bir topluluğa hitap etmemizi ister. Bazen de sadece bir iki kişiye, ister bir kişi olsun, isterse bin kişi. Müjdenin, İncil'in özünü vaaz ettiğimiz zaman bir sonuçtan emin olabiliriz. Rabbin kendisine çekmek istediği kişi o müjde sayesinde Rab'be gelecektir. Kardeşim, Rabbin sözü kendi varlığında güçlüdür. Rabbin istediği ustaca konuşan kişiler değil, onun güçlü sözün olduğu gibi duyurabilecek araçlardır. Yahuda'ya gelince ahlaki açıdan kendisini oldukça alçaltmış ve çevredeki putperest insanların düzeyine inmişti. Sonuç olarak çevresindeki Kenan halkını etkileyeceği yerde kendisi ters yönde etkilendi. Kendi gelini Tamar ile yattı ve kadın Yahuda'dan hamile kaldı. Doğum vakti gelince Tamar'ın rahminde ikiz olduğu anlaşıldı. Doğum yaparken ikizlerden biri elini dışarı çıkardı. Ebe çocuğun elini yakalayıp bileğine kırmızı bir iplik bağladı. Bu önce doğdu dedi. Ne var ki çocuk elini içeri çekti. O sırada da kardeşi doğdu. Ebe kendine böyle mi gedik açtın dedi. Bu yüzden çocuğa Peres adı kondu. Sonra bileğine kırmızı iplik bağlı kardeş doğdu. Ona da Zerah adı verildi diyor. Yaratılış 38-27-30 ayetler arasında. İncil'in ilk kitabı Matta'ya bakarsak orada Rabbisa Mesih'in soy ağacını göreceğiz. Ve orada şöyle yazar. İshak İbrahim'in oğluydu. Yakup İshak'ın oğluydu. Yahuda ve kardeşleri Yakup'un oğullarıydı. Peres ve Zera Tamar'dan Yahuda'nın oğullarıydı. Hetsron Peres'in oğluydu. Ram Hetsron'un oğluydu. Böylece soy ağacı devam eder ve 16. ayette şöyle yazar. Meryem'in sözlüsü Yusuf Yakup'un oğluydu. Meryem'de Mesih diye tanınan İsa doğdu. Bizi şaşırtan şey şudur değerli dostum. İsa gibi kusursuz ve günahsız bir kişi nasıl oluyor da böyle günahlı bir soydan geliyor? Tabi bu sadece İsa'nın dünyasal soyudur. İsa bir insan bedeni aldı ama dünyasal babası olmadığı için Adem'in günahı kalıtım yoluyla İsa Mesih'e geçmedi. Bedensel açıdan geldiği soy günahlama kendisi günahsızdır. Günah nedir bilmeyen bu üstün kişi bizim için günah oldu. Neden? Öyle ki Mesih bağlılığında, Mesih'te Tanrı'nın doğruluğu olalım diye.